Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu, Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamdü Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beyt'ine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 25 Mordat 1401, Hicri Kameri 18 Muharrem 1444 ve Miladi Takvim'de 16 Ağustos 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, farklı bir açıdan kutsal savunma yıllarına bakış, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam'ın endişesi ve kalıcı ıtır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Avrupa'nın önerdiği metni İran'ın cevabı, Beyaz Saray'da siyasi kararlar bekleyen anlaşma. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran'ın Türkmenistan'ın açık sulara erişimini sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. İran petrolü taşıyan tanker Yunan sularını terk etmeye hazır. İran'ın Bender Abbas'tan Yemen'in Hudeyde limanına yaptığı asılsız silah kaçakçı iddiasına tepki gösterildi. Kenani Siyonist rejim İsrail'in çöküşten başka geleceği yok dedi. Batı Şeria'da açılan ateş sonucu çok sayıda İsrail askeri yaralandı. İran ve Türkiye Spor Bakanları İslami Dayanışma Oyunları Spor Köyü'nü ziyaret ettiler. Trump, FBI'nin ikametgahını incelemesine tepki göstererek korkunç şeyler olacak dedi şimdi.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i başkanlığında nükleer müzakerelere ilişkin Yüksek Milli Güvenlik Kurulu toplantı. İSNE'ye göre Yüksek Milli Güvenlik Kurulu'nun dün İran Cumhurbaşkanı Reisi Başkanlığındaki olağanüstü toplantısında İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakr Keni tarafından konse üyeleri ve bilirkişileri kapsamlı bir rapor sunuldu. Bakr Keni Viyana'daki son tur müzakerelerin sürecini anlatırken görüşmelerde Avrupa Birliği temsilcisi Enrico Mora'nın öne sürdüğü fikirlerin içeriği hakkında tam açıklamalar yaptı. İran'ın baş müzakerecisi Tahran'daki fikirlerin gözden geçirmesi sürecini açıklamaya devam ederek şöyle dedi. Belirlenen stratejilere dayanarak koruma konularına ilişkin siyasi iddialara son vermek ve İran'ın anlaşmadan ekonomik yararının istikrarını sağlamak için gerekli garantileri oluşturmak odak noktasıdır. Viyana'daki müzakere heyetinin görüşmelerdeki odak noktasıydı dedi. Bakr Keni ayrıca şöyle dedi. Heyet Tahran'a döndüğünden beri bahsi geçen fikirleri gözden geçirmek için çok sayıda uzman toplantısı yapıldı ve uzman görüşlerinin özetine son şekli verildi dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian dün gece yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgileri belirlenirse anlaşmaya varmada hiçbir sorunumuz yok. Uzun müzakerelerin nedenlerinden biri de kırmızı çizgileri aşmak istemememiz dedi.
İran, nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planının tam olarak uygulanmasına devam edilmesi yolunun açıklandığı Avrupa tarafından önerilen metne yazılı cevabını verdi ve Amerika cevaba gerçekçi ve esnek yaklaşılırsa anlaşmaya varılır dedi. İran'a göre İran, Avrupa Birliği tarafından sunulan Viyana Anlaşması'nın son taslağına cevap olarak görüşlerini dile getirdi. İran ekibinin tutumundan da anlaşılacağı gibi İran ve Amerika arasında 3 konuda ihtilaf var ve Amerika 2 konuda esneklik gösterebileceğinin işaretini verdi ve bunun nükleer anlaşmada yer almasını istedi. 3. konu ise anlaşmanın yürürlüğünün garantisi. Bu durum ise tamamen İran'ın Amerika'nın vereceği garantiyi kabul edip etmeyeceğine bağlı. Bu konular dün akşam İran Milli Güvenlik Kurulu özel toplantısında ayrıntılı olarak ele alındı. Ve son olarak bu sabah yapılan görüşmelerin koordinatörü olarak Avrupa Birliği'ne İran'ın tutumları yazılı olarak bildirildi. İran müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Meren de Twitter'da İran'ın endişelerini dile getirdiğini ancak kalan sorunları çözmenin zor olmadığını belirtti. İran'ın endişelerinin batılı tarafların nükleer anlaşmaya olan kötü niyetiyle ilgili olduğunu belirten Meren de anlaşma sağlanacağını söyleyemem ama anlaşmaya eskisinden daha yakınız dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Doğu Afrika ülkelerinden Mayrosusi ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı dün Tahran'da Mayrosusi Cumhuriyeti Ticaret ve Çalışma Bakanı Sode Sötkam Kalçron ile yaptığı görüşmede İran ile Mayrosusi arasındaki anlaşmanın uygulanması gereğini vurguladı. Mayrosusi Cumhuriyeti Çalışma ve Ticaret Bakanı Sode Sötkam Kalçron, İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek üzere üst düzey bir heyetin başında Cuma günü Tahran'a geldi. Mayrosusi Cumhuriyeti Hint Okyanusu'nun güneybatısındaki Madagaskar'ın yaklaşık 900 kilometre doğusunda bulunan bir ada ülkesidir. İran Dışişleri Bakanı söz konusu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin iki ülke arasında ortak bir ekonomik komisyon kurmaya hazır olduğunu duyurdu. Bu görüşmede Mayrosusi Çalışma ve Ticaret Bakanı İran'ın misafirperverliğini teşekkür ederken Dışişleri Bakanı ve Mayrosusi Başbakanı sıcak selamlarını Dışişleri Bakanı ve İran Cumhurbaşkanı'na iletti.
İran Dışişleri Bakanı İktisadi İşler Yardımcısı Mehdi Safer'i İran ve Türkmenistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin genişletildiğini belirterek İran Türkmenistan'ın açık sulara ve güney limanlarına erişimi sağlamaya hazır dedi. Mehdi Safer'i Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın İran'a yaptığı son ziyaret sırasında varılan anlaşmaları takip etmek üzere gittiği Türkmenistan ziyareti sırasında bu ülkenin Dışişleri Bakanı Reşit Meredov ile bir araya geldi. Görüşmede Mehdi Safer'i İran'ın kabiliyetlerini ve ekonomik kapasitelerini anlatırken iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mümkün olduğunca geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi ve İran, Türkmenistan'ın açık sulara ve İran'ın güney limanlarına inmesi için elinden gelen her türlü işbirliğini yapmaya hazır dedi. İranlı yetkili İran'ı Türkmenistan üzerinden mal geçişini artırmakla ilgilendiğine de dikkat çekerek şöyle dedi. İki ülke arasında petrol ve gaz alanında işbirliğini genişletme imkanı var. Bu toplantıda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın önerilerini memnuniyetle karşıladı. İki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi.
Reuters, İran petrolünü taşıyan tankerin Yunan sularını terk etmeye hazır olduğunu bildirdi. İlgili kaynaklar İran'a ait olan petrol tankerinin Amerika'nın çaldığı petrolün tekrar geri iade edilip yüklemesini tamamladıktan sonra Yunanistan'dan ayrılmak üzere olduğunu bildirdi. Reuters, bilgili kaynaklardan alıntı yaparak, Amerika tarafından ele geçirilen petrol tankerini kurtaran ve yükleyen İran bayraklı bir petrol tankerinin Yunanistan'ı terk etmeye hazır olduğunu bildirdi. Nisan ayında Amerika, Yunanistan yakınlarında demirlemiş olan Lana tankerini petrol ele geçirmek için başka bir tanker kiralamıştı. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, tankerin İran'a iade edilmesine karar vermeden önce bu tankerden çıkan petrolün bir kısmını boşaltarak Washington tarafından kiralanan ve Amerika'ya taşınması beklenen petrol tankerine aktarılmış, yani Amerika açıkça hırsızlık yapmıştı. Yani İslam Cumhuriyeti'nin Atina Büyükelçiliği geçen Cuma gecesi Twitter sayfasından çalınan İran petrolünü Yunan karasularında Lana gemisine nakledildiğini ve geminin yakında İran'a hareket edeceğini duyurmuştu. Bu yılın 26 Nisan'da Yunanistan, daha sonra Lana olarak yeniden adlandırılan ve kıyı sularında İran petrolü taşıyan Pegasus adlı bir Rus tankerine el koydu ve bu geminin petrol yükünü Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer amacıyla Amerika tarafından kiralanan bir tankere teslim etti. Bu eylem İran tarafından Yunan hükümetinin sert protestoyla karşılandı. Bunun ardından İran Devrim Muhafızları Donanması, Fars Körfezi sularında işlediği ihlaller nedeniyle Amerikan korumasındaki iki Yunan petrol tankerine el koydu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bender Abbas'tan Yemen'in Hudeyde Limanı'na silah kaçakçılığı yapıldığına dair asılsız iddialara tepki göstererek, İran'ı suçlamak sadece bölge halklarının ve dünya kamuoyunu Yemen krizinin gerçeklerinden uzaklaştırmak içindir dedi. Fars Haber Ajansı'na göre dün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, gazetecilerin bir Arap medyasında Bender Abbas'tan Yemen'in Hudeyde Limanı'na silah kaçakçılığı yapıldığına ilişkin iddiaya ilişkin soruya verdiği cevapta, bu tür iddialar asılsızdır ve saldırgan koalisyon ve onların batılı destekçileri tarafından tekrar tekrar sahneye konulmaktadır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 7 yılı aşkın bir süredir Yemen'de işlenen masum insanların katledilmesine ve yıkıma neden olan suçlardan sorumlu ve suçlu koalisyon ve onların batılı destekçileri sorumlu tutulmalıdır. Yemen'in altyapısı ve 100 yılın en büyük insani felaketini yaşadı dedi. Kenani ayrıca şöyle dedi. İran'ı suçlamak yalnızca bölge halklarının ve dünyanın kamuoyunu Yemen krizinin gerçeklerinden uzaklaştırmayı amaçlıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Siyonist rejim İsrail'in çöküşünün kesin olduğunu vurgulayarak bugün Kudüs'ün özgürlüğünün her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre Nasır Kenani, Lübnan'daki Hizbullah'ın kuruluşun 40. yıl dönümü vesilesiyle aynı zamanda 2006'daki 33 gün savaşında kazanılan zaferle ilgili olarak şunları vurguladı. Bu zafer Siyonist İsrail'e karşı direniş güçlerinin gururu ve gücü için bir model oldu. Kenani, Lübnan El Ahd haber sitesine verdiği röportajda 33 günlük savaşın Filistin'deki İslami ve halk direnişi için yeni bir dönüm noktası ve Filistin topraklarında İsrail'e karşı direniş yolunda itici bir güç olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Siyonist Apartheid rejiminin kuşkusuz başarısızlıktan başka bir kaderi olmadığını belirterek, bu rejimin çökmekten başka çaresi yok. Bazı Arap ve İslami hükümetler Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmelerine rağmen bölge ve dünya ulusların çoğu İsrail'i saldırganlık, işgal, ırkçılık ve fitnenin bir görüntüsü olarak görüyor dedi.
Siyonist İsrail ordusu Batı Şeria'daki Tul Kerm bölgesinde İsrail askerlerine ateş açıldığını bildirdi. Bu arada İbranice yayın yapan haber sitesi Hasut Hamut, İsrail askerlerine iki farklı noktadan ateş açıldığını duyurdu. Siyonist rejim kanallarından Kanal 7 ise saldırganları bulmak için yoğun arama çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. Öte yandan Filistin kaynaklarına göre dün Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Cenin vilayetine bağlı bir köyde İsrail işgal güçlerine ateş etti. Yerel kaynaktan verdiği bilgiye göre işgalci askerlerin Cenin şehrinin güneydoğusunda yer alan Arabus Suveykitat mıntıkasına baskın düzenlemeleri esnasında Filistinli dirençliler İsrail askerlerinin üzerine ateş açtılar.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan Büyükelçiliği pazartesi gecesi Ermenistan'daki son patlamanın ardından kayboldukları ileri sürülen 6 İran vatandaşının hayatta ve iyi olduklarını ve şu anda Gürcistan'da olduklarını duyurdu. Ermenistan'ın başkenti Yerevan'ın güneyindeki Surmato pazarında bir fişek mağazasında pazar günü büyük bir patlama meydana geldi. Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre patlama ve ardından çıkan yangın sonucunda en az 6 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. 16'dan fazla kişi de kayıp. Daha önce bazı kaynaklar bu olaydan sonra en az 6 İranlının kaybolduğunu bildirmişti. Bu arada Ermenistan'daki İran Büyükelçiliği tarafından yayınlanan bildiride ise pazar sabahından pazartesi gününe kadar aileleriyle görüşmemediler ve akrabalarına Gürcistan'ı yapacakları gezinin tam zamanı hakkında bilgi vermediler.
İran ve Türkiye Spor ve Gençlik Bakanları Konya'da düzenlenen İslami dayanışma oyunlarının oynandığı spor köyünü ziyaret ettiler. Öte yandan İran erkek milli voleybol takımı İslami dayanışma oyunlarında Kamerun'u 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Türkiye Sağlık Sektör Çalışanları Sendikası ülkede sağlık personeline yönelik saldırıların arttığını duyurdu. 2022'nin ilk 6 ayında Türkiye hastanelerinde özellikle acil servislerde sağlık personeline yönelik 136 saldırı vakası kaydedildi. 2021 yılında Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik toplam 316 şiddet vakası kaydedildi.
Türkiye'de 136 Afgan göçmen daha Türkiye'den ülkelerine geri gönderildi. Türkiye yasa dışı gördüğü göçmenleri sınır dışı etmek için özel bir strateji benimserken bu göçmenlerin ülkelerine iade edilmesi için yoğun çabaları sürdürüyor.
Türkiye güvenlik güçleri Türkiye-Suriye sınırında bir PKK-PYD üyesinin tutuklandığını bildirdi. Gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünün ardından bölge jandarma komutanlığına sevk edildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Suriye'de siyasi süreçte herhangi bir ilerleme görmediğini açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Birgiç, Suriye sorununa kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Suriye muhalefetine ve muhalefetin müzakere heyetine tam destek verdik ve Suriye yönetiminin ertelemesi sebebiyle Suriye siyasi süreci herhangi bir ilerleme görmedi ifadesini kullandı.
Haber kaynakları bu sabah Suriye'nin doğusundaki Deir-Zor eyaletindeki bir Amerikan askeri üssünde çok sayıda patlamanın duyulduğunu bildirdi. Suriye'deki yasa dışı Amerikan üsleri son aylarda birkaç kez saldırıya uğradı. Irak Sabir'in haber kanalı salı sabahı Deir-Zor'da bulunan El Omer petrol sahasındaki Amerikan askeri üssünden birkaç yüksek sesli patlamanın duyulduğunu belirtti.
Haber kaynakları dün gece Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santralinin yakında bir patlama meydana geldiğini bildirdiler. Bu arada Rusya ve Birleşmiş Milletler söz konusu nükleer santralin güvenliğiyle ilgili görüşme yaptılar. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Şoygu ve Guterres'in Ukrayna'da bulunan ve 4 Mart'ta Rus ordusu tarafından ele geçirilen Zaporijya nükleer santralinin güvenli operasyon koşullarını görüştükleri aktarıldı.
Ve son haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı FBI'nin ikametgahını incelemesinin ardından bu ülkedeki durum sakinleşmezse korkunç şeyler olacağını söyledi. Amerikan Federal Polis FBI geçen pazartesi günü Florida'daki Trump Malikanesi'ne baskın düzenledi ve 11 set gizli ve çok gizli belge içeren 20 kutuya el koydu. Fars Haber Ajansı'na göre FBI'nin Florida'daki ikametgahını aramasıyla ilgili tartışmaları Amerikan medyasının ana gündem maddesi haline gelen Amerikan eski başkanı Trump dün durumun sakinleştirmesi çağrısında bulundu ve böyle olmazsa korkunç olaylar olacak dedi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Trump'ın gizli belgelerin sızması ve sonuçları etrafında. Amerikan hükümetinin çok gizli belgelerinin, başta da bu ülkenin nükleer belgelerinin Amerikan eski başkanı Trump tarafından gizlenmesi ifşaatı ve fiyaskosu ve de bu ülkenin genel kurum ve kuruluşlarına yönelik günden güne artan eleştiriyle beraber Trump'ın yandaşları da FBI ve Amerikan Yargı Bakanlığı'na yüklenmektedir. Bu durum ise ülkede yeni bir siyasi kaosun başlamasına yol açtı. FBI ajanları geçen pazartesi Florida'daki Trump rezidansına baskın düzenledi ve 11 set çok gizli ve daha da gizli 20 kutu ele geçirdi. Eşi benzeri görülmemiş arama Trump'ın hassas belgelerin saklanmasıyla bağlantılı olarak casuslukla mücadele yasasını ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından federal bir yargıç tarafından çıkarılan arama emrine uygun olarak gerçekleştirildi. Cuma günü bu karar yayınlandı. El konulan belgeler arasında çok gizli mührü bulunan ve yalnızca özel hükümet merkezinde tutulması gereken belgeler de yer alıyor. Amerikan Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, bu ülkenin eski başkanının malikanesinde ele geçirilen belgelere atıfta bulunarak, bu belgelerin niteliği bize bildirildiği gibi ise çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu bilgiler çok gizli ve çok hassas belgelerdendir ve Amerikan ulusal güvenliğiyle ilgilidir, dedi. 76 yaşındaki eski başkan Trump ise, radikal sol demokratlar tarafından siyasi güdümlü kolluk kuvvetlerinin sabotajları ve şantajlarına kurban olduğunu ileri sürdü. Bulunan belgeler arasında nükleer silahlarla ilgili gizli belgeler de var. Trump ise bunun gerçekliğini reddetti ve nükleer silah meselesinin bir aldatmaca olduğunu, FBI'ın onun evine delil yerleştirmiş olabileceğini ima etti. Trump'a skandallar adamı denilebilir. Bu skandallar başkanlığından önce de uzun süredir vardı ve bugüne kadar da devam etti. Bu skandalların en önemlileri arasında Trump Vakfı'nın vergi ihlalleri ve yasa dışı eylemleri, 2016 başkanlık seçimlerinde Trump kampanya ekibiyle Moskova arasındaki gizli anlaşmaların FBI ve hatta istihbarat tarafından uzun süreli bir soruşturmaya yol açması yer alıyor.
Buna ek olarak Trump hala Kasım 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmekten kaçınıyor ve Joe Biden'ın zaferinin demokratların ve Amerika'daki bazı kamu kurumlarının komplocu eylemlerinin sonucu olduğunu düşünüyor. Ancak Trump'ın son zamanlardaki çok gizli belgeleri saklama skandalı işi görülmemiş bir durumdur. Birincisi, ilk kez bir Amerikan başkanının kişisel ikametgahı gizli belgeleri gizlemek için bir arama emri altında aranıyor. Bir sonraki konu, Trump'ın Florida'daki villasında bulunan çok gizli Amerikan belgelerinin ortaya çıkması, eski Amerikan başkanının bir başkanın en bariz çalışma ilkelerini bile ihlal ettiğini ve elindeki belgeleri Amerikan ulusal arşivlerine teslim etmeyi reddettiğini gösteriyor. Elbette Trump bunu da reddetti. Malikanesine yapılan saldırıyı izinsiz giriş olarak nitelendiren Trump, geçtiğimiz günlerde internet üzerinden yaptığı bir paylaşımda belgelerin transferinin kendisi için has olmadığını ve eski Amerikan Başkanı Barack Obama'nın da görev süresinin ardından sayısız gizli belgeyi saraydan çıkardığını duyurdu. Ancak madalyonun diğer tarafında da bu ülkenin insanları ve politikacıları da dahil olmak üzere Amerikalıların hükümeti ve federal kurumlara karşı artan güvensizliği yer almakta. Bu da belirli bir partinin veya kesimin siyasi çıkarlarına dayalı olarak girişimler ve eylemler ile alakalı olmuştur. Trump'ın destekçileri ve bazı cumhuriyetçiler FBI'ın Trump'a karşı son eyleminin onu 2024 başkanlık kampanyasından çıkarmayı amaçladığına inanıyor. Geçtiğimiz günlerde FBI Trump'ın evinin aranması nedeniyle kendisine destek veren aşırı sağ çevrelerin sözlü saldırı ve intikam tehditlerinin hedefi oldu. Bu bağlamda Trump'ın Mar-a-Lago'daki konutun aranmasının ardından FBI çalışanlarına ve ofislerine yönelik tehditlerin benzeri görülmemiş bir düzeye çıktığını söyledi.
Bu Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Britanya'nın Batı'nın Afganistan politikasının yenilgisiyle ilgili itirafı etrafında. Britanya Savunma Bakanı, Amerika ve ortaklarının Afganistan'dan rezalet dolu bir şekilde çekilişinin ve çıkışının yıl dönümü arifesinde 20 yıllık Afganistan işgalinin tam bir yenilgiyle karşılaştığını duyurdu. Britanya Savunma Bakanı ayrıca Afganistan'da ölen askerlerin ailelerinde çocuklarının boşuna ve bir hiç uğruna hayatlarını kaybettiğini bildirdi. 11 Eylül 2001 olayından sonra Amerika terörle küresel mücadele bahanesiyle müdahaleci hedefleri doğrultusunda yeni siyasetler belirlemişti. Bu siyasetler arasında El-Kaide ile küresel çatışma ve Afganistan'da Taliban hükümetini devirme girişimi de vardı. Bu bağlamda Amerikan askeri güçleri Afganistan'ı korumak, demokrasiyi kurmak, aynı zamanda terörle mücadele iddiasıyla 2001'den beri bu ülkede bulunuyordu. Ancak Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığın ardından Amerikan güçleri, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla Afganistan'ı aşağılanmış ve sefil bir şekilde terk etti. Amerikan birliklerinin Afganistan'dan plansız şekilde çekilmesi birçok eleştiriye yol açtı. Özellikle aynı zamanda bu ülkede Taliban bir kez daha iktidara geldi. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri 20 yıllık kalıcı işgal girişimi ve sözde görevi süreci boyunca insan haklarını, kadın, çocuk ve azınlık haklarını savunmanın yanı sıra güvenliği sağlamak, güvensizlikle mücadele etmek ve Afganistan'ın dünyadaki konumunu iyileştirmek gibi sloganlarla askeri varlığını her zaman haklı çıkarmaya çalışırken bunların hiçbirini gerçekleştiremedi. Ancak Amerikan askeri güçleri Afganistan'dan ayrıldıktan sonra bunların vaatlerden başka bir şey olmadığı ortaya çıktı ve uyuşturucu kontrolü kategorisinde bile Afganistan'daki uyuşturucu üretiminin 2001 yılına göre 17 ile 40 kat arasında arttığını gösteren raporlar ortaya çıktı. Bu da işgalin rezaletini daha da net ortaya koydu.
Ahmet Şah Mesud'un kardeşi Ahmet Veli Mesud bu bağlamda şunları söyledi. Amerika'nın 20 yıllık askeri varlığı boyunca temel hiçbir şey yapılmadı ve her şey bir projeydi. Savaş, barış, devlet inşası ve seçimler Afganistan'ı bugün aşağı doğru çeken sırf içi boş Amerikan projeleriydi. Amerika bu durumu izah etmeye çalışsa da Afganistan'ın işgalinin ardından şimdi de Afganistan Taliban iktidarı ile beraber daha zor bir durumla karşıyadır. Bu konu sadece bazı analist ve gazetecilerin değil, Amerika'nın müttefiklerinin de Afganistan'daki yenilgiyi kabul etmesine neden oldu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bütün İngiliz askerleri bunun için savaştı ve gözlerimizin önünde şimdi bu tamamen çöktü dedi. Daha önce de eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Amerika ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesini eleştirerek bunu üzücü, tehlikeli ve gereksiz olarak nitelendirdi. Amerika ve müttefiklerin Afganistan'dan çekilmesinden bu yana bir yıl geçti ve bu ülkedeki durum daha da kötüleşti. Birleşmiş Milletler İnsan Yardım Koordinasyon Ofisi son raporunda Afganistan'da yaklaşık 25 milyon insanın şu anda yoksulluk içinde yaşadığını ve bu yıl iş gücü piyasasında 900 bin iş fırsatının daha kaybedileceğinin beklendiğini duyurdu. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler İnsan Yardım Koordinatörü Ramiz Al-Akbarov şunları söyledi. Bugün üzücü gerçek şu ki Afganistan'daki ihtiyaçlar Afganistan'daki insani yardım aktivistlerinin müdahale kapasitesinin çok ötesinde. Ayrıca Amerika ve müttefikleri para ve israfı da öldürmekten başka bir şey de kazanamamışlardı. İngiltere'nin eski savunma bakanı Philip Hammond'un da belirttiği gibi geçtiğimiz günlerde bu durum Amerika'daki Vietnam'daki yüz kızartıcı başarısızlığını hatırlatıyor. Bu Amerikalı yetkili Vietnam olayını yeniden yaşıyoruz dedi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Mordat 1401, Hicri Kameri 18 Muharrem 1444 ve Miladi 16 Ağustos 2022 Salı. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Mordat 1372'de İran'ın önde gelen din alimlerinden Ayetullah Seyyid Abdülala Musevi Sebzivari vefat etti. Hicri Şemsi 1290'da İran'ın kuzeydoğusundaki Sebzivar kentinde doğan Ayetullah Seyyid Abdülala Musevi Sebzivari 14 yaşına kadar doğduğu kentte İslami ilimler dersi aldı ve ardından Kutsal Meşhed kentinde İslami ilimler dalında tahsilini sürdürdü. Irak'ın Kutsal Necef Eşref kentinde giden Ayetullah Seyyid Abdülala Musevi Sebzivari orada dini ilimler ve İslam marifini öğrendi. O Meşhed kentinde önde gelen alimlerden feyizler aldıktan sonra içtihat makamına ulaştı ve yaklaşık yarım yüzyıl boyunca Necef-i Eşref dini ilimler havzasının fıkıh, fıkıh usulü, tefsir ve hadis dallarında ileri gelen hocalardandı. ...69 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Mordat 1332'de İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi eşiyle birlikte İtalya'ya kaçtı. Şahbur girişimden önce Başbakan Doktor Muhammed Musaddık'ın azledilme kararını imzalamıştı ve kendisine karşı bir darbenin yapılacağını düşündüğü bir dönemde İtalya'ya kaçtı. Askeri darbeden 3 gün sonra ve Musaddık'ın Hakçı hükümetinin düşmesi ardından İran'ın müstebit şahı yeniden İran topraklarına geri döndü ve yaklaşık 24 yıl yabancı ülkelerin desteğiyle iktidarda kaldı. Ancak nihayet Hicri Şemsi 26 değil 1356'da İran'da rahmetli İmam Hümeyni'nin liderliğinde İslam İnkılabı'nın doruğa ulaştığı bir sırada İran'dan kaçmak zorunda kaldı. ...28 yıl önce, bugün Hicri Şemsi 25 Mordat 1373'te İranlı düşünür Seyyid Ahmed Ferdid vefat etti. Hicri Şemsi 1289'da İran'ın Yezd kentinde dünyaya gelen Ferdid, Fransa ve Almanya'da felsefe bilim dalında eğitimini sürdürdü. İran'a geri döndükten sonra Alman filozof Heidegger felsefesi başta olmak üzere diğer konularda ders vermeye başlayan Ferdid, kendinden günümüze birçok eser geriye bıraktı. Felsefe terimlerinin Farsça karşılığı adlı eser Ferdid tarafından kaleme alındı. ...121 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Muharrem 1323'te Müslüman alim ve fakih Ayetullah Şeyh Muhammed Hasan Mamagani vefat etti. Takvalı bir müçtehit ve üstün bilim adamı olan Mamagani, fıkıh usulü dalında büyük maharete sahipti. Bilimsel konum ve ruhsal açılardan üstün özelliklere sahip olan Ayetullah Mamagani, dünya malına gönül bağlamadı. Ayetullah Mamagani kendinden çok değerli eserler geriye bırakmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Gençler endişeli ve kızgın.
Yeni Asya.
Talimatla kriz bitmez.
Milli Gazete.
Tarım ve hayvancılığı IMF ile mi bitirdiniz?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Veysel Ulusoy 14 Ağustos tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde işsizlik ile enflasyonun buz dansı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son günlerde akademik düzeyde enflasyon ile işsizlik konusu oldukça fazla tartışılır hale geldi. Gelmesi de çok doğal, zira bu iki faktör hemen her dönemde birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bizde olmasa bile çoğu modern ekonomilerde merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlayıcı ve istihdam yaratıcı para politikalarını uygulama amacı vardır diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İşsizlik ve enflasyon arasında ekonomik yaklaşımlarda her zaman olduğu gibi farklı görüşler mevcuttur. Yaklaşım olarak üzerinde önceleri fikir birliğine varılmış, ancak sonraları gelişen yeni ekonomik ilişkiler ve şoklardan dolayı ekonomik davranışlarda yaşanan değişimlerle şekillenen bir Phillips eğrisi gerçeği var ortada. Buna göre fiyat ve maaş enflasyonu ile işsizlik arasında negatif bir ilişki vardır. Genel anlamıyla işsizlik oranı artarken enflasyon oranında bir azalma olur. Bir diğer değişikliğe uğramış yaklaşıma göre ise işsizlik oranı ile ücret enflasyonu arasındaki ilişki tersine işlemektedir. Bu durumun kısa vadede böyle olmasına rağmen uzun dönem özelliğiyle incelendiğinde enflasyonu artırmayan işsizlik oranı yaklaşımıyla şekil bulduğunu görmekte. Fazla ayrıntıya girmeden tartışmanın esasına vurgu yapmaktan fayda olduğu kanaatindeyim. Bazı ekonomistler günümüzde tecrübe ettiğimiz yüksek enflasyon sorununun çözümü sürecinde özellikle iş gücü piyasasında belirli bir toplumsal maliyetin ortaya çıkacağı vurgusunu yaparak bu maliyetin daha çok yüksek işsizlik şeklinde karşımıza çıkacağını belirtmektedirler. Diğer bir grup akademisyen ise bu süreçte sadece iş gücü piyasasının tek başına ilgili maliyeti yüklenmemesi, aksine çoğu yükün sermaye sahibi üzerinde olması gerektiği fikrini ortaya atmaktadırlar. Gelirin ve büyümenin kaliteli ve sağlıklı dağılımı ise bu fikrin çekirdeğini oluşturmaktadır. Ekonomik büyüme ve insan sermayesi üzerine doktora tezi yazmış bir akademisyen olarak bu konu üzerinde ayrıntılı fikirlerimizi uzunca anlatabilirim, ama burada sürecin diğer bir tarafına değinmek isterim. O taraf ise enflasyonun ve işsizliğin nasıl çözüldüğü ya da ölçülmesi gerektiğidir. Enflasyon ile işsizlik oranı ilişkisini kısa ve uzun dönemde inceliyorsak eğer, hem işsizliğin genel kabul görmüş 6 çeşit ölçümü hem de enflasyon sepetinin günün koşullarına uygun madde, ürün ve ağırlıklarına önem vermemiz gerekiyor. İşsizlik ölçümlerinde örneğin iş gücüne katılım oranı ve onun değişimi, kısa sürede iş arama yeteneği dahil tüm teknolojik gelişmeleri içeren arama yöntemlerini de sorgulayabiliriz. Yani yaklaşımları görmemiz gerekiyor. Diğer bir ifadeyle işsizliği kısa ve uzun dönem özelliklerine göre farklı açıdan ölçerek enflasyonla birlikteliğini incelemek zorunluluğu ortaya çıkıyor. Enflasyonun tipik bir satın alma ve bu kapsamda kabul edilen bir ürün sepeti olarak ölçülmesinden öte, ürün yelpazesi ve onun ağırlığındaki dinamik değişimi de içine alan kısa, orta ve uzun dönemli fiyatları hareketlerini içeren birkaç sepet oluşturma gereği ortadadır. Bu sağlanmazsa sağlıklı ölçülmemiş iki veriyi yanlış platformlarda tartışır durumuz.
İsmet Özçelik 14 Ağustos tarihli Aydınlık gazetesinde bürokraside FETÖ sızıntısı başlıklı yazısına yer veriyor. Son günlerde ilginç şeyler oluyor. Sır dosyalar ortalıkta. Kurumlarda mahremiyet kalmadı. En hassas birimler bile kevgir gibi ucu gösterilen bilgiler. Arkasının geleceği anlaşılıyor. Seçim yaklaştıkça sızıntı büyüyecek. Sedat Peker bile seçime hazırlanıyor. Seçime 2 ay kalaya randevu veriyor. Nasıl oluyor? Peki bunlar nasıl oluyor? Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bunu anlamak zor değil. Bürokraside kime sorsanız öğrenirsiniz. Herkes gizli FETÖ'ye dikkat çekiyor. Zamanında uyardık, bunlar FETÖ'cüyü dikkat edin dedik. Ama dinletemedik. Kendilerini korumak için her şeyi yaptılar. Her evrakı imzaladılar. Yöneticilerine işine geldi. Şimdi iktidar sallanmaya başladı. Anında harekete geçtiler. FETÖ'yü yakından takip eden bir isim. Son dönemde yaşananları şöyle anlattı. FETÖ seçim kampanyasına başladı. Pensilvanya'da toplantı yapıldı. Bürokrasideki adamlarına talimat verildi. İşe yarayacak dosyalar istendi. Ayak sürüyenler tehdit edildi. Deşifre ederiz dendi. Dosyalar bir merkezde değerlendiriliyor. Muhalefete servis ediliyor. İktidarda defo çok. Bu nedenle malzeme bol. Görünüşte masum hareketler. Bürokrasinin sıradan tepkisi gibi. Ama arkada örgütlü bir çalışma var. FETÖ'nün bir yayın organı vardı. Adı sızıntı. Bu ada uygun bir politika izleniyor. Devlete güven sarsılıyor. İç kargaşa için ortam hazırlanıyor. Şu anda küçük hamleler gündemde. Seçim takvimi açıklanınca büyüyecek. Bu işler profesyonelce yapılıyor. CIA eğitimcilerce yürütülen bir süreç. Kılıçdaroğlu'nun çıkışları, Sedat Peker taktikleri, en son söyledikleri. Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'da yok. Her seçmeni biliyoruz. İlk kez sandığa gidip oy kullanacakları, evlerini, adreslerini de biliyoruz. Doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz açıklaması. Doğruysa bürokrasiden bilgi sızdığı açık. Tabii herkesin aklına FETÖ geldi. CHP'de bile rahatsızlık yarattı. CHP, FETÖ işbirliği algısı kötü diyorlar. Sızıntı sadece dosyada değil, yapılacak işlerde de yaşanıyor. AK Partiler bizim projelerimizi öğreniyor. Biz duyurmadan açıklıyor. Proje kendininmiş gibi sunuyor. Araçlarda ÖTV çıkışı da aynı. Yanlış anlamışlar ama bilgi verilmiş. İçeriden sızıntı var iddiasındalar. Genel kanı şu. FETÖ ile mücadelede hassasiyet azaldı. Erdoğan dışında işi ciddiye alan yok. Bu AK Parti içinde de konuşuluyor. Ülkenin geleceğini düşünenler hassas. Ama cebini düşünenler umursamaz. Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili bir çalışma yapılıyormuş. Bazıları adam kurtarma çabasında. Elbette hatalar olabilir ama yeni yanlışlar yapılırsa bedeli ağır olur. Bir süredir uyarıyoruz. Bürokraside, üniversitelerde, önemli birimlerde. FETÖ temizliğine vurgu yapıyoruz. 17-25'in milat alındı. Gizli FETÖ buna sığındı. Görüşünü dillendiriyorlar. Bazı çalışmalar yapılıyor ama yeterli değil. Umarız bu anlaşıldığında iş işten geçmez.
Tahran Radyosu.
Faruk Çakır 14 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde çocukları saran tehlike başlıklı yazısına yer veriyor. Dünya çapındaki 3,5 milyon kullanıcının verileri anonim olarak değerlendiren Find My Kids, 7-18 yaş arası çocukların sosyal medya kullanım tercihlerini açıkladı. Buna göre Türkiye'deki çocukların günlük ortalama sosyal medya kullanımı 6 saate ulaşıyor. Dünya genelinde ise bu süre 8,5 saat civarında. Konuyla ilgili bilgi veren Find My Kids Ülke Müdürü Neşen Yücel, Türkiye'deki çocukların en çok kullandığı sosyal medya uygulamalarında ilk iki sırada video uygulamalarının yer aldığını söyledi. İlk sırada TikTok, ikinci sırada YouTube yer alıyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Çocuklar her iki uygulamaya da günde yaklaşık birer saatlerini ayırıyorlar. Diğer bir popüler uygulama olan Instagram'da geçirilen sürede bir saati yaklaşıyor. Türkiye'deki çocukların sıklıkla kullandığı diğer uygulamalar Facebook, WhatsApp ve Snapchat şeklinde sıralanıyor. Çocukları bu tehlikelerden koruyabilmek için önce büyüklerin bilgilendirilmesi ve çocuklara örnek olması gerekmez mi? Bunu temin edebilmek için de iş dönüp dolaşır ve eğitim sisteminde düğümlenir. Eğlenceye saatler ayırabilen bir toplum sıra kitap okumaya geldiğinde son sıralarda yer alırsa gençlere ve çocuklara örnek olunabilir mi? Günde 8 ya da 10 saatini sosyal medyaya ayıran bir gençlikle büyük Türkiye hedefine ulaşmak herhalde kolay olmaz. O halde çocukları ve gençleri sosyal medyadan istifade edebilecek şekilde eğitmek icap eder. Nasıl ki geçmişte televizyonu yok sayarak bir yere varmak mümkün olmadıysa, şimdi de sosyal medyayı yok sayarak bir yerlere varmak mümkün değil. Aksine bunu bir vaka olarak görüp zararlarını ve faydalarını iyi tahlil ederek bu imkandan faydalanma yolunu bulabilmeliyiz. Eğer bir genç sosyal medyayı kullanarak kitap, gazete ya da faydalı yazılar okuyorsa onu tebrik etmek gerekmez mi?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları.
Muhterem dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli dizi sohbetimizin 19. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde 8 yıllık savaştaki İranlı mücahitlerin ihlası ve imanı ve de Kur'an-ı Kerim'in öğretilerine itikadi bağlılıklarını ele alacağız.
İranlı savaşçıların ve mücahitlerin Irak'ta diktatör Saddam Hüseyin rejiminin korkakça ve kalleşçe saldırısına karşı 8 yıllık kutsal savunma yıllarındaki gösterdiği kahramanlıkları ele aldığımız sohbetimizin 19. bölümüyle birlikteyiz. Bu dizi sohbetimizde Saddam'ın İran'a dayattığı savaşın diğer savaşlardan farklı ve özel yanlarını sohbetimizin devamında ele almaya çalışacağız.
Önceki sohbetlerimizde Hava Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Abbas Babae'nin hayatındaki iniş çıkışların bir kısmına atıfta bulunarak Muhammed Burcerdi ve Seyit Hüseyin Alemül Hüda'nın savaş serüvenlerini anlatmıştık. İran'ın Irak'taki Baas ordusuna karşı savaş alanlarında hakim olan manevi atmosferi de tasvir ettik. Aslında İranlı savaşçılar ve mücahitler arasındaki hiyerarşi ne kadar yüksekse onlarda samimiyet ve af ruhu da o kadar yüksek olurdu. En alt kademeden en üst komuta kademesine kadar İranlı savaşçıların tüm davranışları ve yaşam tarzları Kur'an-ı Kerim'in öğretilerinden ve Allah Resulü ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytinin geleneğinden esinlenmişti.
Genel olarak ilahi dinlerin ve özel olarak İslam'ın içeriği ve öğretileri 3 kategoridedir. Bunlardan biri dünya görüşü, inançlar ve inanışlar. Bir başkası kurallar ve düzenlemelerle, diğeri ise ahlak ve etik değerlerle ilgilidir. Kur'an-ı Kerim insanları hidayete erdirmek, onları birbirine yaklaştırmak ve onları gerçek mükemmelliğe ulaştırmak için en yüksek ve en eksiksiz semavi kitaptır. Peygamber Efendimizin misyonunun amacının insanların ruhlarını terbiye etmek olduğu birkaç ayette açıkça ifade edilmektedir. Bu ayetlerden Kur'an-ı Kerim'in ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ahlak ve etik değerlere ne denli önem verdiği bunun için indirildiğinden anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de insanın ebedi saadeti, kurtuluşu ve esenliğiyle Allah'ın insanlara tavsiye ettiği ahlak arasındaki bağ ve insanın sonsuz zulmü ve ahlaki çöküşlerin insanların bedbahtlığı arasındaki bağ vurgulanmıştır.
Kerim bir ahlak kitabı olmamasına rağmen en önemli ahlaki değerlere sahiptir ve müminlerden bunlara uymalarını istemiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin güzel ahlakını överek ve onu güzel bir örnek olarak nitelendirerek bazı ahlaki değerlerin ifadesini nübüvvet geleneğine bağlamıştır. Adalet, güzel ahlak ve arkadaşlık, iyilik ve iyilik yapmak, dürüstlük, hoşgörülü olmak, sabır ve sebat, fedakarlık ve özveri, Allah sevgisi, kardeşlik, iffet ve günah yapmamak, öfkeyi söndürmek, hür olmak, nankörlük etmemek, alçak gönüllülük, boş işlerle uğraşmamak, iyiliklerde yardımlaşmak, ihlas ve tevekkül, Kur'an-ı Kerim'de övülen ve tavsiye edilen ahlaki nitelik ve davranışlardandır. Kur'an-ı Kerim ahlaki değerlerden bahsetmenin yanı sıra bazı anti değerlere de yer vermiştir. Kibir, aşırı özgüven, gurur, şehvet peşinde koşma, kötü şüpheli olma, başkalarının işlerine burun sokmak, gıybet, iftira, dedikodu yapma, kusur ve açık arama, açgözlülük, hırs, korku, cimrilik, ikiyüzlülük, kıskançlık, ahlaksızlık ve zulüm Kur'an-ı Kerim'in kınadığı ve müminleri onları terk etmeye teşvik ettiği ahlaki değersizlikleri arasındadır.
Tahran Radyosu. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ahlaki değerler bireylerde ruhsal ve manevi gelişim imkanı yaratmanın yanı sıra sosyal yaşam alanında da yapıcı ve verimli sonuçlar doğurur. Örneğin Allah yolunda sadaka vermek, sadaka verenleri Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmasının yanı sıra İslam ümmetinin ve Müslümanların yüzündeki fakirliği ve sefaleti ortadan kaldırır. Dürüstlük ve doğru söylemek ise insanı Allah'ın yakınlığa yönlendirmenin yanı sıra toplum üyeleri arasındaki güven ruhunu canlandırır ve güçlendirir ve toplum ortamını her türlü insani ilişkiler ve sosyal ilişkileri için sağlıklı kılar.
Kur'an-ı Kerim'e göre ahlaki değerlerin büyük etkisi olduğu alanlardan biri de cihat ve savunma alanıdır. Kur'an-ı Kerim, cihadı ve müdafaayı çok değerli ve önemli amellerden saymış ve müminleri teşvik ederek yabancı işgalcilere karşı müdafaa ateşini tutuşturmak suretiyle müminlerin ruhlarında cihat ruhunu güçlendirmeye çalışmıştır. Cihat ve savunma imtihanından gururlu ve muzaffer çıkan müminler bu özelliğin mirasçısıdırlar. Başka bir deyişle Kur'an-ı Kerim'e göre İslam savaşçıların vücutlarını yabancı saldırılara karşı koyarken, zaferi kucaklayabilmeleri için belirli ahlaki özelliklere ve vasıflara sahip olmaları gerekir.
Kur'an-ı Kerim'de savaşçılar ve cihatçılar için bahse geçen ahlaki özelliklerden biri sabır ve sebattır. Kur'an-ı Kerim, muharebe meydanında galip gelen faktörlerden birinin mücahitlerin sabrı ve azmi olduğunu belirtmektedir. Ey Peygamber! Müminleri cihada teşvik et. Sizden 20 kişi sabrederse 200'e karşı galip gelir, 100 kişiniz sabrederse binlerce kafiri yenerler. Çünkü onlar anlayışsız bir topluluktur buyurduğunda bu açıkça görünmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette şöyle buyurulmuştur. Şimdi Allah size ferahlık verdi ve sizin bir zaafınız olduğunuzu açığa çıkardı. O halde sizden 100 kişi sabrederse 200'e galip gelirler. Eğer sizden 1000 kişi sabredenlerden ise 2000 kişiye galip gelirler. Allah'ın fethi Allah sabredenlere aittir.
Kur'an-ı Kerim'de savaşçılar için bahse geçen bir diğer özellik de Allah'ı zikretmektir. Kur'an-ı Kerim, Müslüman savaşçılara muzaffer ve müreffeh olmak için düşmanla uğraşırken Cenab-ı Hakk'ı çokça hatırlamalarını tavsiye eder ve şöyle buyurur. Ey iman edenler! Bir grupla mücadele ettiğiniz zaman direnin, Allah'ı çokça zikredin, olur da iflaha ulaşırsınız. Allah'ı anmada ve zikretmede devamlılık, müminleri dosdoğru kulluk yolunda manevi tekamüllere sevk etmesi ve her türlü sapıklık, kirlilik ve düşüşten alıkoyması bakımından önemlidir. Allah'ın zikri mümini her zaman yüksekte ve üstün tutar. Zorluklar karşısında kalbe sükunet ve kuvvet verir. Allah'ı hatırlamak, Allah'ı zikretmekle ilgilidir. Bu özel bir zikir ve hatırlatmadır. İranlı İslam ordusu komutanlar ve askerler de dahil olmak üzere savaşçıların ve mücahitlerinden geri kalan eserler ve yazılar ve sözler onların Allah'ın adını ve anılmasını ihmal etmediklerini göstermektedir.
Savaşçılardan biri 8 yıllık kutsal savunmanın büyük komutanlarından İmam Hüseyin Aleyhisselam Tümeni'nin komutanı General Hüseyin Harrazi hakkında şunları söylüyor. Iraklılar önümüze su boşaltmışlardı. Geceleri işlerimizi yapardık. Su ve çamurun ortasında mayın temizlemek zordu. Geçit açılana kadar birkaç gece çalıştık. Bir sabah Harrazi'nin kardeşi geldi ve geçidi sordu. Bismillah demeden konuşmaya başladım. Dediler ki insan ne yapmak isterse Allah adıyla başlamalıdır. Harekat kilitlenirse komutan yorulmadan onu açmaya çalışmanın yanı sıra kuvvetlere Allah'ı anmayı da tavsiye eder. Ve bizzat bu zikir sürecini başlatırdı. Allah'ı hatırladıkları takdirde Allah'ın da onları hatırlayacağına ve onlara yardım edeceğine inanıyorlardı.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsiyode.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi.
Muhterem dinleyiciler, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi başlığıyla hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle yeniden birlikteyiz.
Kur'an-ı Kerim'in kardeşiyle lakaplandırılan Nehcül Belaga adlı eser, dünyada eşsiz bir konuşmacı ve kelamı en üstün kelam olan büyük bir insanın dilinden ve kaleminden çıkan sözlerinden ibarettir. Bu sözler üzerinden 14 asır geçmesine karşın hala ilk günkü tazeliğini ve etkisini korumuştur. Bugün sizlere Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın dünyaya yönelik görüşünden söz edeceğiz.
İslami dünya görüşünde dünya ve ahiret birbirinden ayrı ve bağımsız değildir. Çünkü insanın uhrevi kaderi bu dünyadaki amelleri ve davranışlarına göre belirlenir. İki dünya arasındaki ilişki ekin ve hasat misalidir. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Dünyadayken yarın kıyamette sizi ebedi azaptan koruyacak ve kurtaracak şeyleri azık edininiz." Bu ifadede ahiret için azığın bu dünyada toplandığı beyan edilmiştir.
Dünya Yüce Allah'ın ayetleri ve işaretleriyle doludur. İslam açısından dünya insanların yaşamı için hazırlanan bir ortamdır. Yüce Allah bu dünyada sonsuz nimetler yerleştirmiştir ve insanlar bu nimetleri kullanarak kulluk eder ve ahirette de ilahi cennete kavuşur. İslami kaynaklarda dünyaya iki açıdan bakılmıştır. Bunlardan biri methedilen dünya ve diğeri kınanan dünyadır. Dünya topluma hizmet ve ahirete azık toplama dünyası olduğu müddetçe sayılan ve methedilen dünyadır. Ancak ne zaman bu dünya sapmalara yol açarsa tenkit edilen ve kınanan dünya olur.
İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'da "Kah bu dünyayı takdir ediyor ve cennette kavuşmanın da uygun hazırlığı olduğunu beyan ediyor. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 214. hutbesinde şu ifadelere yer veriyor: "Dünya zengin olma sarayıdır, ondan azığını toplamak isteyenlere ve nasihat sarayıdır. Ondan nasihat alanlar, dünya Allah'ı sevenlerin secdegahıdır ve bu vahiyinin nazil olduğu yerdir. Ve Allah'ın dostlarının ticaret ettiği yerdir ki onda Allah'ın rahmetini elde etmeye çalışır ve cennet onların yaptığı ticaretin kârıdır." Ancak İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyuruyor: "Her sabah ve her akşam Allah'tan kork ve nefsini kandırıcı dünyadan sakındır ve hiçbir durumda ona güvenme." İmam ayrıca dünyanın mahiyetini beyan ederken Salman Farsi'ye hitaben şöyle buyurur: "Dünya bir yılan gibidir. Eğer dış görünüşe göre ona dokunursan yumuşaktır. Lakin ağzında ölümcül zehri vardır. O zaman dünyanın kandırıcı cazibelerine sırt çevir. Çünkü içinde az bir süre kalacaksın."
İmam Ali Aleyhisselam bazı eşraf ve toplumun müreffeh kesimlerinin art arda elde edilen zaferlerin ve güce kavuşmanın ardından dünyanın şatafatlı görünüşüne hayran olduklarına ve İslam peygamberinin döneminde söz konusu olan İslami değerlerden uzaklaştıklarına şahit oluyordu. İmam Ali aleyhisselam Müslümanların arasında dünya perestlik duygusunun yayıldığını görünce sürekli dünyayı tenkit ediyordu. Zübeyr bin Avam gibi bir insan Basra, Kufe, Mısır ve İskenderiye'de oldukça büyük binalar kendisi için inşa etmişti. Mesudi tarihi gibi bazı tarihi kaynaklara göre Zübeyr öldükten sonra mal varlığı 50 bin dinar, 1000 at ve 1000 körü olarak açıklandı.
Talha bin Ubeydullah Tamimi de İslam peygamberinden bir başka sahabesiydi. Talha Küfe ve Medine'de muhteşem saraylar inşa ettirmişti. Talha'nın Irak'ın tahılından geliri günde 1000 dinardı. Allah Resulü'nün bir başka sahabesi Zeyd bin Sabit öldüğünde o kadar altın ve gümüşü vardı ki bu altın ve gümüşler baltalarla kırılıyordu. Bundan başka Zeyd 100 bin dinar değerinde mal varlığı ve arsaları vardı. İşte bu yüzden İmam Ali aleyhisselam hutbelerinde sürekli dünya perestliği tenkit ediyor ve insanları bundan sakındırmaya çalışıyordu. Öte yandan İmam Ali aleyhisselam döneminde bazı olaylar yaşandı ki hepsi insanların bencilliklerini ve dünya talepliklerini ortaya koyuyordu. İmam bu yüzden insanları dünya talepliğin ve paraya pula aşık olmanın tehlikeleri konusunda uyarmak zorundaydı.
İmam Ali aleyhisselam insanları dünyayı doğru tanımaya ve ilahi muhibetlerden hesaplı bir şekilde ve güdümlü yararlanmaya davet ediyordu. Bu yüzden bir keresinde imam adamın biri dünyayı tenkit ettiğini duyunca onu serzeniş etti ve şöyle buyurdu. Ey kendisi dünyanın hilelerine kanan ve batıllarına gönül veren ama dünyayı tenkit eden sen. Sen kendin dünyaya hayran olmuşsun da onu tenkit mi edersin? Sen dünyayı günahkar olmakla mı suçlarsın? Yoksa dünya mı senin suçlu ve günahkar olduğunu mu iddia etmeli? Dünya seni nerede ve ne zaman başıboş bıraktı? Atalarının mezarlarının çürüklüğü ile mi yoksa analarının mezarlarının toprağı ile mi?
Tahran Radyosu.
Bu konuda ahlak alimlerinden Molla Ahmet Kuzey Kenani şöyle yazıyor. Ey insan, dünyayı serzeniş etme ve dünya hile ve fesat yuvası olduğunu söyleme. Eğer dünya hile yuvası olsaydı, insan doğduğu günden öldüğü güne kadar nimet ve hoşluk içinde yaşardı. Sonra dünya birden insandan nimetleri alırdı. Oysa gerçekte böyle değil. İnsan dünyada türlü hallerle karşılaşıyor. Bir gün üzgün ve bir gün hoş oluyor. Bir gün zevk alıyor ve bir gün acı çekiyor. Eğer bir şey içinde olan ne varsa sana gösterdiyse, senin hakkında insaflı davranmış ve sana nasihat etmiş demektir. Asıl hilekar, içindeki iyilik ve kötülüklerden sadece iyilikleri gösterip kötülüklerini sağlayandır.
İmam Ali aleyhisselam, dünyada insan iradesi ve yetkisi hakkında çok ilginç bir tabirde bulunuyor ve şöyle buyuruyor. Kim basiret gözüyle ona bakarsa gözü açılır ve kim ki en büyük arzusu olarak dünyayı belirlerse kalbini kör yapar. Aslında İmam Ali aleyhisselam bu güzel benzetmesiyle dünyanın hem yapıcı ve hem yıkıcı rol ifa edebileceğini vurguluyor. Yani dünya hem insanı insan yapabilir ve hem sapmasına yol açabilir. Eğer insan dünyaya basiret gözüyle bakarsa tabii ki dünyadan ders alır ve ruhi ve manevi açılardan yücelerek kemale erer.
Bu konuda üzerinde durulması gereken bir başka nokta, dünyaya yönelik ilgi meselesidir. Kimileri dünyaya asla gönül bağlamamak gerektiğini düşünür. Oysa Yüce Allah insanları bir dizi duygular, istekler ve eğilimlerle yaratmıştır ve tüm bunlar insan zatının bir parçasıdır. İnsan bu duygular ve eğilimleri ile dünyada kendisi gibi olan diğer insanlarla irtibat kurarlar. Yaşam çarkını da döndürebilir. Dünyada asıl kınanan durum bu dünyaya aşure bağımlılık ve aşure sevgi beslemektir. Çünkü bu durum insanı esas amacına ulaşmaktan alıkoyar. Bu yüzden insanın dünyayı normal bir şekilde sevmesi tenkit edilen bir durum değildir. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. İnsanlar dünyanın evlatlarıdır ve hiçbir evlat annesini sevdiği için tenkit edilemez. Çünkü bu sevgi ilahi hikmet ve maslahat gereği insan doğasına yerleştirilmiştir. Lakin eğer bu sevgi ve ilgi insanın temel amacına dönüşecek olursa, bu kez sıkı bir bağ gibi insanı esir eder ve esas amacına ulaşmasına mani olur. Dünya ileri doğru hareket etme alanıdır, durmak için bir durak değil. İnsan onun yüce emellerine ulaştıracak yolu arar. Ancak eğer dünyaya olan ilgisi aşırı bağımlılığa dönüşecek ve esas yolundan sapacak olursa, bu kez bu ilgi enbiyaların ve evliyaların ve İmam Ali Aleyhisselam'ın de tenkit ettiği bir durumdur. Eş'es bin Kays, rüşvet mahiyetinde bir hediye ile İmam Ali Aleyhisselam'ın evine gelir ve talebini de arz eder. İmam çok öfkelenir ve şöyle buyurur. Vallahi karıncanın ağzındaki arpanın kabuğunu alarak Allah'a isyan etmem için bana 7 iklim ve göklerin altındakiler verilse de yine de kabul etmem. Benim nazarımda dünyanız bir çekirgenin ağzı ile çiğnediği yapraktan daha değersizdir.
Ve son olarak söyleyeceğimiz söz şu ki, İmam Ali Aleyhisselam insanların dikkatini baki diyara çekmek ve onları insani faziletlere yönlendirmek için dünyayı insanların gözünde hor ve küçük göstermeye ve böylece ıslah olmalarını sağlamaya çalışırdı. İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 173. hutbesinde şöyle buyuruyor. Bilin ki sizlerin arzuladığı ve yöneldiği, sizleri öfkelendirdiği ve hoşnut ettiği bu dünya ne sizin evinizdir ne de sizin onun için yaratıldığınız bir yerdir. Bilin ki dünya sizin için kalıcı değildir ve orada ebediyen kalmayacaksınız.
İmam Ali Aleyhisselam Nehcü Belâ'nın 52. hutbesinde ayrıca şöyle buyurur. Bilin ki dünya yokluk ve fenaya yörenmiş, geçip gitmekte olduğunu ilan etmesidir. İyiliği değişmekte ve ehlinden hızla yüz çevirmektedir. Dünya sakinlerini fena ve yokluğa sürükler ve komşuları ölüme çeker, götürür. Tatlıları acılara dönüştür. Saf berraklar bulanıklaştı. O halde bu dünyadan geriye matara dibindeki birkaç damlacık veya ancak kabın içindeki küçük çakıl taşlarını ıslatacak ölçüde az birkaç yudum kalmıştır. Dolayısıyla susayan kimse o birkaç damlacığı içse de bu asla susuzluğunu gidermez.
Değerli dostlar, Yüce Allah'ın yegane oluşu hepimizin gönlüne ve ruhuna hakim olmasını ve şeytan vesveselerinden uzak tutmasını niyaz ederek İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesini ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünü burada noktalıyoruz. 22. bölümünü burada noktalıyoruz.
Bizi www.parsuri.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irif.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep-i Kübra'yı tarihte seçkin bir örnek olduğunu, kadınlık iffet ve hicabı büyük bir cihat ve izzetli bir mücadeleye dönüştürebileceğinin göstergesi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Zeynep-i Kübra sallallahu aleyha tarihin seçkin bir örneğidir ki bir kadının tarihin en önemli konularından birinde varlığının azametini gösteriyor. Aşura olayında kanın kılıca galebe çaldığı söylendiğinde ki gerçekten çalmıştır, bu zaferin sebebi Hazreti Zeynep'ti. Yoksa kan Kerbela'da biterdi. Askeri olay halk güçlerinin Aşura alanında görünüşte yenilgisiyle sona erdi. Fakat görünüşte zahiri askeri yenilgiyi daimi kesen bir zafere çeviren adı Zeynep-i Kübra'dır. Hazreti Zeynep'in üstlendiği rol bu çok önemlidir. Bu olay kadının tarihin marjininde olmadığını gösteriyor. Kadın önemli tarihi olayların metnindedir. Kur'an'da birçok örnekte bu konuyu açıklıyor. Lakin bu yakın bir tarihle ilgilidir. Eskiye ait değil, insanın Zeynep-i Kübra'da gördüğü canlı ve hissedilen bir olaydır ki göz kamaştıran bir azamet ve parlaklıkla alanda ortaya çıkıyor. Öyle bir şey yapıyor ki görünüşte savaş meydanında zafer kazanan ve muhaliflerini tarumar eden ve zafer tahtına yaslanan düşman, kendi güç merkezinde, kendi riyaset sarayında rezil ve zelil olsun. Alnına ebediyete kadar utanç damgası vuruyor ve onun zaferini bir yenilgiye çeviriyor. Bu Zeynep-i Kübra'nın işidir. Zeynep Salamullah Aleyha, kadınlık iffet ve hicabı, izzetli bir mücahidet ve büyük bir cihada dönüştürebileceğini gösterdi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi başkanlığında nükleer müzakerelerle ilişkin Yüksek Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. İran nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planının tam olarak uygulanmasına devam edilmesi yolunun açıklandığı Avrupa tarafından önerilen metne yazılı cevabını verdi ve Amerika cevaba gerçekçi ve esnek yaklaşılırsa anlaşmaya varılır açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Doğu Afrika ülkelerinden Mauritius ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı İktisadi İşler Yardımcısı Mehdi Saferi, İran ve Türkmenistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin genişletildiğini vurgulayarak İran, Türkmenistan açık sulara ve güney limanlarına erişimini sağlamaya hazır dedi. Reuters, İran petrolünü taşıyan tankeri Yunan sularını terk etmeye hazır olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bender Abbas'tan Yemen Hudeyde limanına silah kaçakçılığı yapıldığına dair asılsız iddialara tepki göstererek İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamak sadece bölge halklarının ve dünya kamuoyunun Yemen krizini gerçeklerinden uzaklaştırmak içindir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Siyonist rejim İsrail'in çöküşten başka geleceğinin yok olduğunu belirtti. İran ve Türkiye Spor ve Gençlik Bakanları Konya'da düzenlenen İslami dayanışma oyunlarının oynandığı spor köyünü ziyaret ettiler. Türkiye Sağlık Sektörü Çalışanları Sendikası ülkede sağlık personeline yönelik saldırıların arttığını duyurdu. 136 Afgan göçmen daha Türkiye'den sınır dışı edildi. Türkiye Güvenlik Güçleri Türkiye-Suriye sınırında bir PKK üyesinin tutuklandığını bildirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayınında tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.